Herkese merhaba. Intermittent Fasting ve Ketojenik Beslenme Podcast'imizin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konusunu herkesin merakla beklediğini düşünüyorum. Uzun zamandır ketojenik besleniyorsunuz ya da aralıklı oruç yapıyorsunuz. İlk zamanlarda çok güzel kilo veriyordunuz ama son zamanlarda kilo vermeniz yavaşladı ya da durdu. Sebepleri ne olabilir? Bunu nasıl aşabilirsiniz? Yeni bölüme geçmeden önce ketojenik yaşıyoruz. Instagram hesabımızı takip etmenizi, güncel bölümleri kaçırmamak adına podcast serisine abone olmadıysanız da Spotify, iTunes ya da SoundCloud üzerinden ketojenik beslenme ve intermittent fasting olarak aratıp abone olmanızı öneririm. Instagram'ın e-mail ile YouTube kanalı açmamla ilgili çok fazla talep geliyor. Buna maalesef şu anda vakit ayıramıyorum ama planlarımın içerisine ekledim ve yakında bununla ilgili belki size bir sürpriz yapabilirim. Yaklaşık bir sene kadar önce 93 kilo ve %29 yağ oranına sahiptim. Şu an 72,5-73 civarlarındayım. Yağ oranım da %10-10,5-11 civarlarında değişiyor. Podcast ve sosyal medya hesaplarını takip ederek nasıl 21 kilo verdiğimi ve eskisinden daha sağlıklı hale nasıl geldiğime dair tüm ipuçlarını bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından ve ketojenik yaşıyoruz Gmail e-mail adresinden de bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Her türlü soruyu ulaştırabilirsiniz. Vakit buldukça hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Instagram hesabımız 2100 kişiyi geçmiş durumda. Destekleriniz için çok teşekkürler. Sağlıklı kocaman bir aile olduk birlikte. Geçen hafta aralıklı oruçta yapılan 5 hatadan bahsetmiştik. Bu hafta kilo vermenizin durmasının sebeplerini araştırıp problemlerinizi çözüme kavuşturuyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ketojenik beslenme ve aralıklı oruç popülerleştikçe herkesten duyduğum bir şey var. İşte çok güzel başladım, ilk birkaç hafta şu kadar kilo verdim ama artık kilo veremiyorum ya da işte kilo alıyorum vesaire gibi. Bu konunun bilimsel bir açıklaması var ve merak etmeyin, sizden önce en az 1000 kişinin başına gelmiş bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani bu konuyla alakalı yalnız değilsiniz ve bu konunun aslında çok basit bir çözümü var. Eğer Instagram hesabını takip ediyorsanız kilo verme sürecimdeki eğriyi de zaman zaman paylaştığımı görmüşsünüzdür. Ben ilk 16 kiloyu yaklaşık 4 ayda, 5 ayda verdim. Son 6 ayda ise 4 kilo verdim. Ve inanın o son 4 ay çok daha zorlu bir süreçti. Bu süreci 5 kısa başlıkta özetleyeceğim. Yani bu problem ne, sebebi ne, çözümü ne? Size uyan kısımlarla ilgili yorum ve değerlendirmelerinizi bana podcast ve Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Şimdi birinci konu gereğinden fazla yağ yemek. Keto'da olmanız, ketojenik besleniyor olmanız, istediğiniz kadar yağ yiyeceğiniz ve her yağlı besini gönül rahatlığıyla tüketeceğiniz anlamına gelmez. Yağlı beslenmeye başladığınızda vücudunuz keton üretir. Birinci konu ketonun sağlıklı yağlardan üretilmesidir. Bu beslenmenizle alakalı olabilir. Yani beslenmenizdeki sağlıklı yağlardan bahsediyorum. Ya da mevcutta vücudunuzda depo edilen yağlarınızdan bahsediyorum. İkinci konu, çok fazla keton ürettiğinizde beyniniz şöyle bir şey der karaciğere. Hocam bende artık yeterince keton var, üretmeyi bırak der. Bu durumda yağlı yemeseniz de vücut yağlarınızı yakmayı bırakırsınız. Çünkü beyniniz gereğinden fazla enerji ve keton üretmiştir. Keton ihtiyacını karşılamış demektir. Bu yüzden enerji açığınız, yani enerji ihtiyacınız, kalori açığınız, günlük aktivite miktarınız, makro ve kalori hesabınız önemlidir. Çok yağ, çok keto, çok ketonda çok yağ yakmak değildir. Yani bu kadar anlattığımın özeti ve tavsiye. Takıldığınız noktada yağ miktarınızı düşürmeyi deneyin. Keton seviyenizi ölçmeyi ihmal etmeyin. Keton seviyenizi düşürmeden yağ miktarını azaltabilirsiniz. En azından bir bariyeri kırmış olursunuz. Yani vücut yağlarınızı yakmaya başlarsınız. Bu arada nasılsa yağlı diye saçma sapan sağlıksız yağlar, yağlı peynirler, işte ne bileyim omega 6 içeren gıdalar konusuna hiç girmiyorum. Bunun için önceki bölümleri ya da Instagram'daki serzenişlerimi inceleyebilirsiniz. İkinci konu, ketosis sınırını aşacak kadar karbonhidrat yemeniz ve halen yağlı beslenmeye devam etmeniz. Şimdi bu nasıl oluyor? Özellikle atıştırmalık olarak kuru yemiş yiyenler buradaysa, şimdi onlar muhtemelen bunu yapıyorlar. Nasılsa yağlı diye kuru yemiş yerken çok muhtemelen karbonhidrat sınırını aşıyorsunuz. Ama bir yandan da yağlı beslenmeye devam ediyorsunuz. Keton seviyenizi kan testiyle, nefes ve üre testi demiyorum çünkü onlar doğru sonuç vermez. Keton seviyenizi kan testiyle sürekli ölçmüyorsanız kilo vermeniz de muhtemelen bu sebepten yavaşlamış ve durmuş olabilir. Kan şekerinizi düzenli olarak ölçmeyi unutmayın. Açlık kan şekeriniz 100'ün altına düşmüyorsa muhtemelen insülin direncinizi tetikliyorsunuz ve insülininiz yüksekse bu şekilde hiçbir zaman vücut yağlarınızı yakamayacağınızı herhalde bir hiç değilse 100 kere söylemişimdir. Bu da 101. olsun. Özetle ketodan çıktıysanız ya da sınırlarda dolaşıyorsanız yediğiniz yağlar, yediğiniz karbonhidratların yağ dönüşmesine oranla daha fazla depolanır ve yakılmaz. Bu oran yani yağda %95, karbonhidratta %70 civarındadır. Yani ketoda değilseniz yağ yakmaz, aksine daha kolay yağ depolarsınız. Tavsiyem bu süreçteyseniz muhtemelen çoğunluk burada olabilir. Tavsiyem ara öğün yapmamanız, kuru yemişlerden uzak durmanız, hatta bazı günler tek öğün beslenmeniz yönünde olur. Makrolarınıza sadık kalın, ara öğün yapmayın, kuru yemişten uzak durun, hareket edin. Özeti bu. Üçüncü konu, karbonhidrat ve yağları aynı öğünde almamaya çalışın. Bu muhtemelen birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bir hata. Zaten işte artık ketojenik besleniyorum vesaire deyip bu hataya düşüyorlar ve o yüzden zaten kilo vermeleri yavaşlıyor ya da duruyor vesaire, ki benim de takıldığım noktalardan birisi buydu. Çok özet anlatacağım, o yüzden detaya girmeyeceğim. Karbonhidrat yediğiniz her noktada insülin seviyeniz yükselir. İnsülininizin yüksek olduğu her an hücre geçirgenliğiniz artar. Yediğiniz yağları dahi depo edersiniz, yakmazsınız. Keto sınırları içinde günde 20 gramın altında karbonhidrat tüketseniz dahi bu böyledir. Örnek veriyorum. Nasılsa ketodayım diye akşam dışarı çıktınız, masadaki ekmekten bir parça kopardınız. Akabinde yağlı beslenmeye devam ediyorsunuz. O arada ne olur? Vücudunuzda ekmekten dolayı insülin yükselir. Yediğiniz yağlar, o masada yediğiniz bütün yağlar yakılmaz, depolanır. Dolayısıyla günlük karbonhidrat limitlerinizi yağsız beslenirken almaya çalışın. Özetle karaciğerinize ben şu an karbonhidrat alıyorum, insülin salgılayacağım, yağ yakmam, keton üretmem dedirtmeyin. Sonuç itibariyle insülini de üreten, ketonu da üreten karaciğer aynı anda iki işlevi yapamaz. Dolayısıyla bunları ayrı zamanlarda karaciğerinize yaptırın. Aynı anda hem karbonhidrat hem yağdan dolayı gereksiz insülin artışı ve gereksiz yağ depolanması yaşatmayın. Dördüncü konu, kaçamak yemek. Yani işte İngilizlerin cheat meal dedikleri konu. Yani şimdi bunu yapmamanız lazım en azından hedefinize gelene kadar, ama işte insanız, hepimiz bunu yapabilir. Özetini söylüyorum. Eğer böyle bir şey yapacaksanız ya çok yağlı beslenin ya da sizi tamamen ketosisten çıkaracak şekilde karbonhidrat alın ama içinde hiç yağ olmasın ya da çok az olsun. İkisini karıştırmayın. İdeal hedef kilonuza ulaşana kadar bunu yapmamanız gerekir. Ama işte hepimiz insanız, belli dönemler var, özel günler var, doğum günleri var vesaire var. Böyle bir ihtiyacınız olabilir. Kaçamak yapacaksanız bir kere bunu takvimsel olarak rutine bağlayın. Bir kuralınız olsun. Canınız istediğini değil, programlı bir şekilde yiyin. Özetle, az önce anlattıklarımı özetliyorum. Ya yağı yüksek, karbonhidratı sıfır ya da çok düşük kaçamaklar yapın, ya da tam tersi karbonhidratı çok yüksek ve sıfır yağlı ya da çok düşük yağlı besinler tüketin. Oturup dondurma, kek, çörek yerseniz hem yağlı hem karbonhidrat bakımından yüksek besin tüketmiş olursunuz, ki bu durumda o size başta bahsettiğim o son 4 kiloyu veremeyebilirsiniz. Beşinci konu, sürekli keton seviyenize odaklanmayın. Yüksek keton seviyesi daha az yağ yakımı demek olabilir. Yani ketonum yüksek diye o ne güzel süper yağ yakıyorum olmayabilir. Şimdi bu biraz karışık, kafanızı karıştırıyor olabilirim ama sonunda anlatacağım ve günün sonunda söylemek istediğim şey alacağınız sonuçları değiştirecek bir şey. Keton seviyesi yağların ne kadarının vücutta enerji olarak kullanıldığı anlamına gelir. Vücudumuzda bir hormon var. Glikagon, insülinin tersi bir hormon. Glikagon yemek yemediğiniz zaman salgılanan bir hormondur. Aralıklı oruç yaptığınızda açlık pencerenizde bolca salgılanır. Karaciğer ancak ve ancak yemek yemediğiniz zamanlarda keton üretir. Keton seviyenizi arttırmak için yağ yemek yağ yaktırmaz, keton ürettirmez. Tam tersine önceden yedikleriniz açlık pencerenizde size yağ yaktırır, açlık pencerenizde size keton ürettirir. Bu yüzden hep söylüyorum, ketojenik besleniyorsanız aralıklı oruç yapmak zorundasınız. Ayrıca açlık pencerelerine sadık kalmak mümkünse bazı zamanlar tek öğün beslenmek ve ara öğün yapmamanız gerekir. Bunu zaten başta da söylemiştim ama tekrar söylüyorum. Aç kaldığınız her dönem size daha fazla yağ yaktıracaktır. Ben hatırlarsanız 12-12 başlamıştım. Sonra 16-8 devam etmiştim. Yani işte 16 saat aç kalıp 8 saat beslenme. Bunları 24-22-2 gibi sürelere zaman zaman çıkarabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman çok daha iyi sonuçlar alacağınız kesindir. Korkmayın. Size daha önce de anlatmıştım. Normal şartlarda vücudunuza gerekli mineral ve su desteğini verdiğiniz sürece vücudunuzda aşağı yukarı buradan Almanya'ya yürüyecek kadar depolanmış yağ ve o yağlardan kalori mevcut. Dolayısıyla bu süreyi uzatmanız tam tersi size daha iyi sonuçlar verecektir. Sürekli ölçüm yapıp kendiniz için ideal kan şekeri ve keton aralığını bulun. Porsiyon değerlerini bulun. Hangi besinlerin size iyi gelip gelmediğini ölçün. Bu ezbere yapılabilecek bir şey değil. Kendi ideal değerlerinizi, kendi ideal porsiyonlarınızı, hatta kendi ideal yemek yeme zamanlarınızı bulmak zorundasınız. Söylüyorum hep, tekrar söylüyorum. Ketojenik beslenme bir bilim. Bir yemek bilim sanatı, ne derseniz buna. Dolayısıyla bunları sürekli ölçüp not alıp kendi ideal değerlerinizi bulmanız gerekiyor. Ya yani benim yaptıklarım, bana iyi gelenler size iyi gelmeyebilir. Ya yani benim çünkü makro değerlerim farklı, günlük almam gereken besinler farklı, aktivite değerlerim farklı, geçmişimdeki işte yaptığım spor beslenme düzenleri farklı, hormon değerleri farklı. Bu kişiye özel bir şey. Kendinizin ideal seviyelerinizi bulmanız lazım. Yani kendi kendinizin hem hocası hem öğrencisi durumundasınız. Amacınız süreci ketosisten çıkıp yediğiniz yağları enerjiye dönüştürmek değil. Yağ yiyerek vücudunuza keton ürettirmeyi ve kendi yağlarını yakmayı öğretmek olmalı. Hep bunu söylüyorum, tekrar söylüyorum. Yani yağlı beslenmenin amacı aslında vücudunuza kendi yağlarını yaktırmayı öğretmek. Vücuda enerji kaynağı olarak yağ kullanmasını öğretmek. Dolayısıyla dışarıdan yediğiniz besinler, yani mangalı tutuştururken kullandığınız çıra gibi düşünün. Aslen hedefiniz mangaldaki kömürü yakmak, çıraları değil. Zaten çıralarla yeteri kadar enerji üretemezsiniz. Bu kısa metafordan sonra bölümün sonuna geldik. Ufak bir hatırlatma yapıyorum tekrar, her bölümde yaptığım gibi. Ben beslenme, spor ya da sağlık uzmanı değilim. Burada anlattığım tüm bilgiler kendi yaşadıklarımdan ibaret. Herhangi bir tavsiye değil. Aralıklı oruçla beslenecekseniz ya da ketojenik beslenmeyi düşünüyorsanız bu sürecin öncesinde, sonrasında, süreç boyunca bir beslenme uzmanından destek almayı, mutlaka doktor kontrolünde ve izni dahilinde burada okuduklarınızı, dinlediklerinizi, Instagram'da gördüklerinizi uygulamanızı öneririm. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.